Ayrım 8. Dünün Dünyası. Stefan Zweig. Sayfa 84. Theodor Herzl'in yanlış anlaşıldığı düşünülebilirdi. İlk bakışta gözdesi olduğu için en güvenilir yer saydığı Viyana kenti şimdi onu yüzüstü bırakıyor, hatta alaya alıyordu. Ama gerçek yanıt daha sonradan bütün ağırlığı ve coşkusuyla öylesine gümbürdedi ki, birkaç düzine sayfa ile ortaya çıkardığı ama kendisini aşan bu şiddetli hareket onu neredeyse dehşete düşürdü. Bu yanıt durumları iyi, rahatları yerinde olan Batı Yahudi burjuvalarından gelmemişti elbette. Doğudaki büyük kitleler Galicia'nın, Polonya'nın ve Rusya'nın getto duvarları arasındaki proleter Yahudiler yanıtlıyordu onu. Herz hiç farkında olmadan broşürüyle yabancı ülkelerde küllenmeye yüz tutmuş olan Yahudilik kıvılcımını tutuşturmuştu. Kutsal kitaplarının güçlendirdiği, vaat edilmiş ülkeye dönüleceğine ilişkin bin yıllık Mesih rüyasını canlandırmıştı. Bu umut ve bu din gerçeği, hor görülen ve köleleştirilen milyonlarca Yahudinin hayatına bir anlam katmaktaydı. Golus'un İbrani tarihine göre, Filistin dışına sürülen Yahudiler için kullanılan söz, sürgün anlamına gelir. 2000 yılı süresinde ister bir peygamber, isterse yalancının biri, her kim olursa olsun bu bam teline dokunduğunda bütün bir ulusun ruhunu kanatlandırırdı. Ama bu kez olduğu gibi yankıları böylesine güçlü ve ses getireni görülmemişti. Tek bir adamın birkaç düzinecik sayfası dünyanın dört bucağına saçılmış, birbirleriyle bozuşmuş bir kitleyi birleştirmişti. Bu ilk an o düşünce henüz biçimlenmeden kaldığı sürece Herzl'in kısa ömründe büyük mutluluk oldu. Ama hedeflerini saptamaya, güçleri birleştirmeye başlayınca değişik uluslara ve kaderlere bağlanmış ulusunun en büyük bir uyuşmazlık içinde bulunduğunu gördü. Şurada dine sımsıkı bağlı, orada açık düşünceli, burada sosyalist, ötede kapitalist Yahudiler dünyanın türlü dilleriyle çabalayıp kendilerini savunuyor ve tek bir yetkilinin buyruğu altında birleşmeye hiçbiri yanaşmıyordu. Onu ilk gördüğüm 1901 yılında bu savaşın ortasındaydı ve belki kendi kendisiyle de savaşır durumdaydı. Başaracağına henüz yeterince inanmadığından olacak, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlayan işi bırakmıyordu. O, önemsiz gazetecilik işi ve hayatını adadığı gerçek ödevi arasında ikiye bölünmekteydi hala. Beni o tarihte yanına buyur ettiğinde henüz feyyoton yazarı Theodor Herzl'di. Theodor Herzl, beni karşılamak için yerinden doğrulunca, o alaylı Siyon kralı deyiminin doğru yanı olduğunu ister istemez düşündüm. Yüksek ve açık alnı, keskin çizgili yüzü, mavimsi kara papaz sakalı ve koyu kestane rengi melankolik gözleriyle gerçekten de kral gibi bir görünüşü vardı. Abartılı ve biraz da tiyatrovari el kol hareketleri yapmacıklı durmuyor, doğal yüceliğine uygun düşüyordu. Aslında beni etkilemesi için bunlara gereksinimi yoktu. Üstü kağıtlarla dolu eski masaya, tek pencereli ve daracık yazar odasına karşın bedevi bir çöl şeyhini andırıyordu. Paris modasına göre ve iyi dikildiği pek belli o kara redingot yerine tepeden tırnağa bedenini saran ak bir harmani giyebilirdi pekala. Bile bile yaptığı kısa bir duraklamadan sonra, böyle küçük küçük yapmacıkları sevdiğini sonradan anladım. Berk tiyatrosundakilerden öğrenmiş olacaktı. Hatır sayar ama gerçekten iyiliklerle dolu bir davranışla elini uzattı ve yanındaki koltuğu göstererek "Adınızı bir yerlerde gördüm ya da okudum gibi geliyor," dedi. "Şiir olacak değil mi?" diye ekledi. Ben "Evet" deyince koltuğunda geriye yaslandı ve "Neler getirdiniz bakalım?" diye sordu. Küçük bir düz yazı örneğimi sunmak istediğimi açıkladım ve yazıyı kendisine uzattım. Başlığa baktı ve ne kadar olduğunu anlamak için son yaprağına kadar çevirdikten sonra koltuğuna daha iyi yerleşti. Müsveddeyi okumaya başladığını, bunu hiç beklemiyordum, fark ettim birden. Ağır ağır okudu, okuduğu kağıdı başını hiç kaldırmadan alta koyuyordu. Son sayfayı da okuduktan sonra müsveddeyi ağır ağır katladı, hala bana bakmadan ve yine ağır ağır bir zarfa koyup mavi kalemle üstüne bir şey yazdı. Bütün bu anlaşılmaz mekanik işlerle beni yeterince heyecanlandırdıktan sonra koyu renkli ve durgun gözlerini üzerime çevirip törensel bir sesle yapıtınızın Nöfri Press'in feuilleton sayfasını kabul edildiğini bildirmekten çok mutluyum dedi. Sanki Napolyon savaş alanında genç bir çavuşa Legion d'Honneur'un şövalye rütbesini takıyordu. Aslında küçük ve önemsiz bir sahne sayılır bu anlattığım. Bu olayın beni yukarıya doğru nasıl iteceğini anlamak için Viyanalı hem de o kuşağın Viyanalısı olmak gerekir. 19'undaki ben böylece gözde bir duruma yükselivermiştim. O andan sonra bana hep iyi davranmış olan Theodor Herzl bir rastlantıymış gibi Viyana'da sanat batıyor diyenler haksızlık ediyor anlamına bir yazı yazmakta gecikmedi. Herzl hiç de böyle değil. Hofmannsthal'den başka daha bir sürü genç var ve onlardan pek çok şey umulabilir diyerek en başta benim adımı sayıyordu. Onun çapında önemli birisinin hem de çok göze çarpan öylesine önemli bir yerde ve herkesin önünde benden yana çıkmasını olağanüstü bir belirti saydım. Onun Siyonist hareketine katılmama ve önde yürümeme kararını herhalde nankörlüktü. Almam kolay olmadı. Ne var ki istediğim gibi bir bağ bir türlü kuramadım. Beni en çok uzaklaştıran Herzl'in parti arkadaşlarının ona karşı bugün akla sığmayacak ölçüde saygısızlık göstermeleriydi. Doğudakiler Yahudiliği ve hatta Yahudilik geleneklerini bile tanımamakla suçluyordu Herzl'i. İktisatçı olanlar feyyatoncu gözüyle bakıyordu ona. Sözün kısası her biri bir yandan suçluyordu onu. Hem de her zaman pek saygılı davranmayarak. Oysa Theodor Herzl'e tam da o sırada uysal insanlar ve gençler çok gerekliydi. Pek hoşlanacaktı bu gibilerden. İşte o çevrelerin bu sürgüt karşı çıkmaları, hırgürü, iştenlikle bağlanıştan yoksunlukları, yalnızca Theodor Herzl'in hatırına ve biraz da merakla sokulduğum Siyonist hareketinden beni soğuttu. Konuyu bir konuşmamızda çevresindekilerin böylesine disiplinsizliğine duyduğum hoşnutsuzluğu açtım. Oldukça acı bir gülümseyişle, sorunlarla oynamaya ve düşünceleri tartışmaya yüzyıllardır alışık olduğumuzu unutmamalısınız, dedi. Biz Yahudiler şu dünyaya gerçek bir şeyler getirebilme konusunda 2000 yıldır hiçbir şey yapamadık. %100 bağlılığı yeni öğrenmemiz gerekiyor. Ben kendim bile bunu daha öğrenemediğim için feuilleton işimi araya sıkıştırıyorum ve hala da Nöfri Press'in feuilleton yazarıyım. Oysa ben tek bir görev dışında hiçbir şeyle ilgilenmemeli, bir başka ödev için kalemimi hiç kullanmamalıyım. Ama kendimi düzeltmek yoluna girmiş bulunuyorum. Kayıtsız şartsız bağlanışı önce kendim öğreneceğim. Belki başkaları da benimle birlikte bunu öğrenirler. Belki de. Bu sözlerin benim üzerimde derin bir etki yaptığını şimdi de hatırlıyorum. Çünkü onun Nöfri Press'teki işi bırakmaya uzun süre karar verememesine hiçbirimizin aklı ermiyordu. Ailesini düşündüğünü sanıyorduk. İşin iç yüzünün böyle olmadığını, kendi özel parasını bile bu uğurda tükettiğini dünya ancak çok sonra öğrenebildi. Böylesine bir ikileme kendisinin de çok üzüldüğünü, yalnız bu konuşma kanıtlamadı. Günlüğündeki notların çoğu buna tanıklık eder. Sonraları onu birçok kez gördüm ama bütün o rastlaşmalardan yalnız bir teki çok önemli olarak hatırımda kaldı ve en son karşılaşmamızı hiç unutmadım. Hep yurt dışındaydım. Viyana ile ancak mektupla bağlantım olmuştu. Sonunda günün birinde Viyana Kent Parkı'nda ona rastladım. Yazı işlerindeki görevinden geliyor olmalıydı. Ağır ağır ve biraz da kambur yürüyordu. Bir zamanların uçar gibi yürüyüşünü bırakmıştı. Saygıyla selamlayıp geçmek istedim. Ama hemen kendini toparlayıp bana doğru yürüdü ve elini uzatarak ''Ne diye saklanıyorsunuz?'' dedi. ''Ne gereği var bunun?'' Sık sık yurt dışına çıkmalarımı yararıma sayıyordu. Bizim için tek yol bu. Ne öğrendimse hepsini hep yurt dışında öğrendim. Derinlemesine düşünmeye ancak oralarda alışılabiliyor. O ilk tasarımı burada hiç göze alamayacağıma inanıyorum. Ama filizlenirken önünü alırlardı. Tanrı'ya şükürler olsun ki buraya getirdiğimde her yanıyla hazırdı ve kenara çekilmekten başka bir şey gelmedi ellerinden. Sonra Viyanalılar için çok acı şeyler söyledi. En sert engellerle bu kentte karşılaşmıştı. Dışarıdan ve özellikle doğudan ve Amerika'dan yeni yeni yüreklendirmeler gelmeseydi çoktan bitkin düşerdi. Düşünceli düşünceli, aslına bakılırsa geç başlamış olmam büyük yanlıştı, dedi. Viktor Adler 30'undayken sosyal demokratların önderi olmuştu. Yani savaşmak için en verimli, en iyi yıllarında. Tarihin büyüklerini saymam gerekmez. Ödevime daha erken başlamayıp bunca yıl yitirildiğini düşündükçe nasıl üzüldüğümü bilemezsiniz. Sağlık durumum, isteklerim gibi dimdik kalabilseydi işler yolunda sayılırdı. Ama yılları geri getirmek elde değil. Ona yol boyunca arkadaşlık ettim. Evine kadar yanında yürüdüm. Oraya varınca durdu ve elini uzatarak, "Bana neden hiç uğramıyorsunuz?" dedi. "Evime bir gün olsun gelmediniz. Önceden bir telefon edin de sizi bekleyeyim." Söz verdim ama sözümü tutmamaya da kararlıydım. Çünkü ben bir insanı ne kadar çok seversem onun zamanına daha çok saygı beslerim. Yine de uğradım. Hem de birkaç ay sonra. Son görüşümde belini çökertmiş olan hastalık birden onu alt etmişti. Bana yalnızca mezarlığa kadar yanında gitmek düştü. Olağanüstü bir gündü. Temmuz'daydı. O anları yaşayanların unutamayacağı bir gündü. Kentin bütün istasyonlarından bütün trenlerle geceli gündüzlü insanlar çıka gelmekteydi. Bütün devletlerden, ülkelerden geliyorlardı. Batılı, doğulu, Yahudiler, Rus ve Türk Yahudileri, bütün eyaletlerden ve küçük kasabalardan Yahudiler akın ediyorlardı. Acı haberin kokusu hala yüzlerindeydi. Şu anda mezara götürülen adamın, önceleri tartışma ve söz konusu yapılan büyük bir hareketin öncüsü olduğu o güne değin böylesine apaçık kavranmamış, önemsenmemişti. Sonu bir türlü gelmeyen uzun, çok uzun bir cenaze alayıydı. Bu ölenin yalnızca bir yazar ya da orta çapta bir şair değil, bir ülkede, bir ulusta ancak pek uzun aralarla görülen, utkuyla yükselen o eşsiz düşünce adamlarından biri olduğunu bütün Viyana bir anda kavramıştı. Mezarlıkta kargaşalık baş gösterdi. Ağlaşan, hüngür hüngür ağlayan, haykırıp bağıran yüzlerce kişi, vahşi bir umutsuzluğun patlayışı ile onun tabutuna atılıvermiş, azgınlaşmış ve kudurmuştu. Her şey altüst olmuştu. Ne daha önce ne de daha sonra hiçbir cenaze töreninde gördüğüme benzeyen bir biçimde ilkel ve kendinden geçmişçesine bir yas tutuştu. Bu özel ve yalnız adamın, güçlü düşünceleriyle dünyamıza ne tutkular ve umutlar aşıladığını, milyonluk bir ulusun yüreğinden korkunç bir fırtına gibi yükselen derinleşmiş acıda görüp anlayabildim ilk olarak. Le Free Press'e parlak girişim, özel yaşayışımda da etkisini gösterdi. Ailemin karşısında durumum bu yüzden umulmadık bir güvenlik kazandı. Bizimkiler edebiyatla pek az ilgilendiklerinden hiçbir ölçüleri yoktu bu konuda. Onlar için bütün Viyana burjuvası içinde olduğu gibi Le Free Press'te övülen de önemli olan adı bilmezlikten gelinenler ya da yerilenler değil. Feuilleton'da adı yazılı olan onların gözünde büyük otoriteydi. Çünkü orada yargılayan ve yargıya varan kişiye yalnızca bu durumundan ötürü bile saygı gerekirdi. Her sabah gazetesinin ilk sayfasına saygı ve beklentiyle bakan böyle bir ailenin, masada oturan o oldukça düzensiz 19'luk delikanlının, okulunda hiç de parlak olmayan ve yazıp çizmelerini hoşgörüyle zararsız oyalanmalar saydıkları ne de olsa kağıt oyunundan ve hafif meşrep kızlarla oynaşmaktan daha iyiydi. Sadece oğullarının adına sorumluluğu böylesine büyük bir yerde, ünlü ve yaşını başına almış erkeklerin arasında rastlamasının ne kadar inanılmaz olduğunu bir düşünün. Oysa onun görüşlerine kendileri hiç mi hiç önem vermezlerdi. Keats'in, Hölderlin'in ya da Shelley'in en güzel şiirlerini ben yazmış olsaydım, bütün çevremde böylesine kökten bir değişikliğe yol açmazdım. Tiyatroya gittiğimde herkes yaşlıların ve saygıdeğerlerin kutsal alanına zorla giren bu esrarlı Benjamin'i, Yakup peygamberin en küçük oğlunun adı, babasınca bütün oğullarından çok sevilirdi. Yaş sırasına bakılmadan gözde sayılan gençler için kullanılıyor günümüzde. Birbirini gösteriyordu. F. Feyyoton'da sıkça hatta aralıksız yazı yayınladığımda küçük çapta bir ünlü kişi olmak tehlikesiyle karşılaştım çok geçmeden. Ama neyse ki bu tehlikeden kaçınmanın yolunu buldum. Gelecek yarı yılı Berlin'de okuyacağımı bir sabah bizimkilere söyleyip hepsini şaşırttım. Ailem de düşünceme saygı duyup isteğimi kabul etti. Bu saygı benden çok altın gölgesinde yaşadığım Nöfri Press'e karşıydı belki de. Berlin'de öğrenim falan düşündüğüm yoktu elbette. Berlin Üniversitesi'ne de Viyana'da olduğu gibi bir yarı yılda ancak iki kez uğradım. Biri derslere yazılmak, ikincisi de sözüm ona devamlılığımı kaydettirmek için. Berlin'de aradığım meslektaşlar ya da profesörler değil, daha dört başı yerinde bir özgürlüktü. Viyana'da kendimi çevreye bağlı sayıyordum ne de olsa. Buluştuğum edebiyatçı arkadaşların hemen hepsi benim yetiştiğim Yahudi burjuvasındandı. Herkesi tanıdığı bu dar sınırlı kentte ben ister istemez iyi aileden bir erkek evlattım ve bu sözüm ona iyi aileden de usanç getirmiştim. Başına buyruk ve başıboş bir hayat demek olan o kötü tabakayı gerçekten istiyordum. Berlin Üniversitesi'nde felsefeyi kimin okuttuğunu öğrenmek için liseye bir göz atmamıştım bile. Orada yeni edebiyatın bizden daha canlı, daha verimli olduğunu, orada Dehmel'e ve yeni kuşağın öteki yazarlarına rastlandığını, birbiri arkasından yeni yeni dergiler, kabareler, tiyatrolar kurulduğunu bilmek bana yeterdi. Sözün kısası, Viyanalıların deyimiyle bir şeyler olmaktaydı orada. Gerçekten de Berlin'e tarih bakımından çok ilginç günlerde vardım. 1870'ten beri yani Prusya Krallığı'nın o sevimsiz ve hiç de zengin olmayan başkenti Berlin, Alman İmparatorunun oturduğu başkent olalı beri Spree Irmağı kıyısındaki bu silik köşe hızla gelişmekteydi. Ama sanat ve kültür alanlarında Berlin henüz önderliği ele geçirmiş değildi. Münih, ressamları ve yazarları ile Alman sanatının gerçek merkeziydi. Müzik alanında Dresden Operası başta geliyordu. Küçük kentler çok değerli elemanları kendilerine çekiyordu. Ama hepsinden önce de Viyana, yüzyıllık geleneği bir araya topladığı sanat gücü ve doğal yetenekleriyle Berlin'den çok ilerideydi hala. Ne var ki son yıllarda Almanya'nın ekonomik yükselişi durumu değiştirmekteydi. Büyük işletmeler, varlıklı aileler Berlin'e taşınıyor ve gözü peklikle atbaşı yürüyen zenginlik, mimarlığa ve tiyatroya öteki büyük Alman kentlerinden daha geniş olanaklar sağlıyordu. İmparator Wilhelm'in koruyuculuğu altında müzeler büyüyor, Otto Brahms'ın kişiliğinde tiyatro örnek bir yöneticiliğe kavuşuyordu. Gerçek bir gelenek ve yüzlerce yıllık bir kültürün bulunmaması da gençliği yeni denemelere heveslendiriyordu. Çünkü gelenek bir yandan da engeldir. Viyana eskiye bağlıydı, geçmişini tanrılaştırıyordu. Gençlere ve gözü pekçe girişilen denemelere titiz davranır ve beklerdi. Ama kişilikli ve çabuk gelişmek isteyen Berlin yeniyi arıyordu. Bundan ötürü imparatorluğun her yanından, hatta Avusturya'dan genç insanların Berlin'e koşması doğaldı. Aralarında yetenekli kişilerin başarıları onları haklı çıkarıyordu. Viyanalı Max Reinhardt'ın Berlin'de 2 yılda sağladığı durumunu Viyana'da sağlayabilmesi için 20 yıl dişini sıkması gerekirdi. İşte ben Berlin'e tam o günlerde orasının sıradan bir başkentten dünya çapında bir büyük kente geçiş yıllarında vardım. Viyana'nın atalardan kalma güzellikleriyle doymuş olduğumdan ilk izlenimim oldukça büyük bir düş kırıklığıydı. Batıya yöneliş henüz başlamıştı. Hayvanat bahçesindeki kulübeler gibi kaba saba yapılar yerine yeni mimari uygulanacaktı orada. Sevimsiz binaların yer aldığı Friedrichstrasse ile Leipziger Strasse, hantal süsleriyle kentin merkeziydiler hala. Wilmersdorf, Nikolas, Steglitz gibi kenar mahallelere ancak tramvayla güç bela ulaşılıyordu. Kent sınırındaki göllerin saf güzelliğini tadabilmek için uzun bir yolculuğu göze almak gerekiyordu o günlerde. Eski Unter'den, Linden'den başka gerçek bir merkez semt, bizim Viyana'daki Graben'e benzer bir gezinti caddesi yoktu. Eski Prusya tutumluluğu yüzünden şıklık da yaygın değildi. Kadınlar kendi diktikleri beğenisiz elbiselerle tiyatroya gidiyorlardı. Viyana'da ve Paris'te ucuz şeylerle çok güzel süslenmeyi bilen o hafif, becerikli ve verimli ellerin yokluğuna adım başında rastlanıyordu. Büyük Frederick döneminden kalma, eli sıkılık ve tutumluluk bütün ayrıntılarda göze çarpıyordu. Kahveler sulu ve kötüydü. Her kahve çekirdeği sayılarak kullanılıyordu. Yemekler tatsız, yağsız ve besin değerinden yoksundu. Bizdeki müzikli canlılığın yerini her alanda temizlik, sert ve kesin bir düzen almıştı. Söz gelişi Viyana'da ve Berlin'de pansiyoncu kadınlar arasındaki aykırılık çok göze çarpıyordu. Viyanalı pansiyoncu neşeli, konuşkan bir kadındı. Her şeyi pek pırıl pırıl değildi ve ara sıra da unutkandı. Ama birisini hoşnut kılacak bir şeyler yapmaya bayılırdı. Berlin'deki pansiyoncumsa düzgün ve her şeyi yerli yerinde tutan bir kadındı. Ama ilk ayın hesap pusulasına bir pantolon düğmesinin dikilmesi, 3 plenink, masa tahtasındaki mürekkep lekesinin çıkarılması, 20 plenink diye en küçük hizmetlere kadar her şeyi düzgün bir yazıyla yazıp, sert bir toplama çizgisi de çektikten sonra bütün bunların karşılığı olarak 67 fenincik bir gider göstermişti. Önce güldüm ama birkaç gün sonra ben de Prusyalıların bu aşırı düzen anlayışına kendimi bırakıp bütün ömrümde ilk ve son kez gider defteri tuttum. Viyana'dan ayrılırken dostlar elime bir sürü tavsiye mektubu tutuşturmuşlardı. Ama ben bunların bir tekini bile kullanmadım. Viyana'dan sıvışmamın bütün amacı güvenli burjuva havasından uzaklaşmak ve ondan kurtulup %100 başıma buyruk yaşamaktı. Ben burada kendi edebiyat çabalarımla bir bağ kurduğum kişilerle tanışmak istiyordum yalnızca. Elden geldiğince ilginç insanlar olmalıydı. Bohemi boşuna okumuş değildim. 20 yaşımda ben de oradakine benzer serüvenler yaşamalıydım. Böylesine karma karışık ve rastgele bir araya gelmişlerin çevresini pek fazla aramam gerekmedi. Berlinli modernlerin organı olan ve daha çok alaya alarak toplum adını kullanan dergiye, başında Ludwig Jakubowski vardı, daha Viyana'dan yazmaya başlamıştım. Bu genç şair, erken yaşta ölümünden az önce kurduğu derneğe gençlerin aklını başından götüren Yarınkiler adını vermişti. Yarınkiler, Nollendorf alanında bir kahvenin birinci katında her hafta toplanırdı. Şairler ve mimarlar, züppeler ve gazeteciler, güzel sanatlardan ya da mimar olduklarını söyleyen genç kızlar, Almancalarını ilerletmek isteyen üniversiteli Rus gençleri ve mısır püskülü saçlı İskandinav kızları, sözün kısası en uyuşmaz kişiler, Paris'in Closerie de Lilas'ına, Paris'te bir zamanlar pek ün kazanmış olan bu Closerie de Lilas, leylaklı bağ, bir açık hava gazinoları semtiydi ve bazı ressamlarla edebiyatçıların uğrak yeriydi. Benzetilerek ortaya çıkan o geniş çevrede bir araya gelirdi. Almanya'da iri kemikli Westfalyalıları, Bönce Bavyeralıları ve Silezya Yahudilerine kadar bütün eyalet temsilcileriyle oradaydı. Herkes rahatça aklına ne gelirse tartışıyordu. Zaman zaman şiirler ya da tiyatro oyunları okunurdu. Herkesin bu buluşmalardan beklediği biriyle tanışmaktı. Kendilerini bile bile bohem göstermeye çalışan bu gençlerin arasında Noel Baba kadar sevimli olan kır sakallı bir ihtiyar vardı. Gerçek bir şair ve gerçek bir bohem olan bu ihtiyarı herkes sever ve sayardı. Adı Peter Hilley'di. Bu 70'lik ihtiyar, iyilik ve saflık dolu yorgun mavi gözleriyle o tuhaf çocuklara bakardı. Partal giysilerini ve çok kirli çamaşırlarını gizlesin diye gri yağmurluğunu hiç çıkarmazdı. Israrlarımız karşısında ister istemez gevşer ve ceketinin cebinden kırış kırış bir not kağıdı çıkarıp şiirlerini okurdu. Bunlar bir şiir dehasının aklına geldiği gibi rastgele sıraladığı benzersiz şiirlerdi. Tramvayda ya da kahvede kurşun kalemiyle yazar, sonra da unutuverir, silik ve lekeli kağıttan okumakta güçlük çekerdi. Hiçbir gün parası yoktu ama para tasası da çekmezdi. Bazen şunda, bazen ötekinde konuk kalırdı. Dünyayı umursamayan ve her çeşit hırstan uzak halinde yüreği burkan bir gerçeklik vardı. Bu iyi yürekli orman adamının büyük kent Berlin'e ne zaman ve ne için yolu düştüğü anlaşılır gibi değildi. Ama onun ne ün ne alkış hiçbir isteği yoktu. Şairce hülyaları ile yine de çok tasasız ve özgürdü. Onun gibisine bir daha rastlamadım. Hırslı tartışmacılar çevresinde kıyametleri koparırken o tatlı tatlı bakar, kimseyle çekişmez, arada sırada bardağını kaldırıp birisini selamlar ama konuşmalara hiç katılmazdı. En azgın hırgürün ortasında bile darmadağınık saçlı ve yorgun kafasının içinde dizeler ve sözler birbirini ararmış ama hiç buluşamazlarmış gibi bir görünüşü vardı. 8. ayrımın sonu, sayfa 92.